Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül. Biliyorsunuz zaman zaman sizlerle, hatta aslında uzun zaman oldu, kripto ile ilgili konuşuyoruz, canlı yayınlar yapıyoruz. Bu sefer gerçekten çok sevdiğimiz, çok kripto dünyasında çok sevilen bir ismi ağırlıyoruz. Sevcan Dedeoğlu bizle beraber. Sevcan Hanım hoş geldiniz.
Selamlar, nasılsınız?
Teşekkür ederiz. Şimdi aslında hemen yine yayın öncesinde biraz denedik ama bakalım bu siz konusunu bazen böyle ben çok rahat edemiyorum, atlatamıyorum ama Sevcan desem olur değil mi? Sorun
tabii
olmaz.
Ki yani hiç
Peki,
olmaz.
süper. Sevcan hoş geldin.
Hoş buldum.
Gerçekten ben seni çok kanalda, birçok kanalda çok görüyorum, anlatıyorsun. Zaten Gate.io'daki görevinden dolayı sık sık karşılaşıyoruz. Sosyal medyada sık sık görüyorum. Oldukça da takip edilen birisin. Biraz kendinden bahseder misin bize?
Tabii ki. Aslında ben bu sektöre radikal kararla pandemi döneminde giriş yapanlardanım profesyonel olarak. Daha öncesinde bankacıydım. Eski bankacı, kriptocu oldu. Ve işte tam pandemi döneminde bu kararı almıştım. Çünkü pandemi dönemi hepimize aslında büyük bir fırsat vermişti. Hani bolca vaktimiz olduğu zaman kendi daha öncesinde ilgi duyduğumuz kişisel alanlarımızın üzerine çalışma imkanı sağlamıştı. Ben de o dönemde daha öncesinde Citibank Türkiye'de çalışırken bir müşteri ziyaretinde, dijital bir müşteri ziyaretinde duyduğum DeFi protokolleri ve blockchain teknolojisi üzerine kulağıma girip bir daha hiç çıkmayan o işte hani Bitcoin ve işte blockchain ve DeFi protokolleri üzerine okuma ve araştırma şansı elde etmiştim. Sonrasında dedim ki artık böyle hobi gibi devam ettiği için benim için yani günlük mesaimi yapıp bir taraftan kalan zamanda aslında okuyup araştırıp bir şeyler yazıp ürettiğim noktaya geldiğim için bir süre sonra dedim ki artık bu hobi gibi olma aşamasından çıktı. Benim için daha fazla vaktim oluyor. Bunu bu sefer hani profesyonel hayata taşımam gerekiyor diye düşündüm. Ve bu sefer kripto para borsasında araştırma müdürü olarak, araştırma departmanında öncesinde analist, sonrasında müdür olarak çalışmaya başladım. Benim için keyifli bir geçiş oldu. Hani tabanı makroekonomiden, bankacılıktan, ekonomiden aldığım için üzerine inşa etmem daha kolay oldu. İlgi alanımda duyduğum konu olduğu için güzel, smooth bir geçiş oldu diyebilirim.
Yani bu tip hikayeleri hayranlıkla dinliyorum. Çünkü bir tanesi geleneksel bankacılığın işte tam da içinde olduğun bir kısım. Diğeri de aslında daha geleceğe yönelik, daha açık bir finansa hitap eden bir durum. Daha özgürlüğe hitap eden bir durum. Gerçekten bu geçiş çok kolay değil. Özellikle pandemi döneminde düşününce herkesin bir maddi kaygısı olabilir doğal olarak. Yani böyle bir şey cesaret de istiyor aslında. O
evet,
yüzden
kesinlikle.
Tebrik ederim. Hakikaten iyi bir karar vermişsin gibi görünüyor. Buradan gördüğüm kadarıyla büyük ihtimalle bankacılıkta da aslında başarılıydın diye tahmin ediyorum böylece.
Öyleydi.
Ama yine de bu mesela daha da zor bir şey. Ben bunu bizim Zignel'deki kuruculardan Rafa'yla da biliyorum. O da mesela işte Standard Chartered'da çalışırken kripto dünyasına geçip hayır burada bir gelecek yok deyip yani daha doğrusu diğer tarafta gelecek var. Hadi geleneksel bankacılığın biteceğini falan söylemiyorum. Böyle bir yere girmeyeceğim ama en azından buradaki o gerçekliği veya daha büyük özgürlük alanlarını görünce ya da fırsatları görünce değerlendirme güzel. Çok güzel. Aslında sorumun bazı sorularımın cevabını aldım ben şu an ama yine de onlara tekrar geleceğim. Şimdi buradan başladığımıza göre aslında piyasayı soracaktım ama tekrar oradan devam edeyim ben. Blockchain endüstrisinde kadınları aslında çok sık görüyoruz ve bence iyi de yani böyle baktığımızda sanki düşündüğüm zaman diğer sektörlerin aksine bir eşitlik var gibi görüyorum ben aşağı yukarı. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Yani kadınların rolünü nasıl buluyorsun kriptoda şu an? Türkiye ve dünya genelinde.
Aslında bu sektör biraz daha böyle ademi merkeziyeti dediğimiz işte Satoshi'nin vizyonuyla oluşan bir sektör olduğu için ve iş yapan hani kendisini ben buradayım diye işe gösteren herkes için büyük bir fırsat kapısı. Hani herkesin kendisini ispatlaması için daha küçük bir örneklem kümesinde olduğumuz için aslında rekabet ettiğimiz insan sayısı da çok az. Dolayısıyla siz burada ne yaparsanız öne çıkıp sivrilebiliyorsunuz. Uzmanlık alanlarınızı çok kolay adapte edebiliyorsunuz. Bu inanılmaz bir fırsat. Çünkü çoğu sektörde ister ekonomi olsun ister dijital dünyada olsun bir takım daha oluşmuş kalıplar, oluşmuş liderler veya işte belli liderlik kalıpları var. İşte hani kadınlar onu kırmakla uğraşmak yerine veya o cam tavanları kırmak yerine burada zaten henüz bir cam tavan oluşmadığı için daha kolay kendilerini inşa edebiliyorlar. Eski bankacı olduğum için buradan da örnek verebilirim aslında. Genellikle de bankalarda aslında kadın erkek çalışma oranı eşittir. Hatta kadınlar %55 gibi %60'a yakın seviyelerde de olduğunu biliyoruz. Ama genelde kadınların rollerine baktığımızda hep satış ve pazarlama ağırlıklı departmanlarda olduğunu görüyoruz. Gene aslında oraya baktığımızda hazine departmanına veya işte hani biraz daha yönetim katına çıktığımızda yine oranların değiştiğini görüyoruz.
Bravo.
Benim çalıştığım departman menkul saklama departmanıydı ve çok severek çalışıyordum. Yaklaşık 11 kişilik bir ekiptik ama biz ekipte 2 kadındık mesela. Hani bu nakit ve hazine tarafına bakan. Dolayısıyla hani bu tarz ön yargılar veya ön yargı değil de aslında alışılagelmiş olan düzenler olabiliyor. Burada düzen yeni kurulduğu için herkese bir fırsat sunuyor. Ama burada da şunu görüyorum açıkçası. Daha büyük örneklem kümesinden baktığımızda işte kripto para piyasasında pek çok fazla kripto şirketi var. Bunlar başlıcaları aslında kripto para borsaları veya işte kripto parayla bankacılık işlemleri gibi yapılabilmiş şeyler. Borç alma, borç verme protokolleri evet. var. Hani DeFi protokolleri dediğimiz bunların yarı şirketleşmiş halleri var. Bunlar genelde sahipliklerine baktığımızda kadın oranının daha az olduğunu görüyoruz. Burada sermaye bakımından güçsüzüz aslında. Ve aslında kripto para piyasası hani bir miktar daha sermaye oluşturmak için ve insanın kendi geleceğini şekillendirmesi için de bir fırsat sunuyor aslında. Dolayısıyla ben bir an önce kadınların aslında buradaki bu sermaye fırsatlarından da yararlanıp bir miktar daha aslında işin kurucusu, işin patronu olma konularında da yer almasını diliyorum.
Şahane. Ben keyifle dinledim ya. Ben bayağı bildiğiniz ve hakikaten çok şahane bir cevap oldu. O zaman daha fazla rol almak gerekiyor. Peki şey kırılabilir mi? O dediğin gibi sermayenin olduğu yerde, gücün olduğu yerde daha çok erkek görüyoruz. O peki onu kırmak bu eldeki enstrümanlarla mümkün mü? Yok sanki şey gibi de oluyor. Yani o normalde daha çok paraya sahip olan bununla daha çok kolay, daha çok para kazanabildiği için sonrasında.
Evet.
Sanki gene de onu kırmak yine de zor olabilir mi? Yoksa hayır burada o fırsat hala var, değerlendirilebilir diye düşünüyor musun?
Ya maalesef ki bu hala devam ediyor. Çünkü dünyaya baktığımızda hala kapitalist sistem içerisinde yaşıyoruz. Hani en güçlülerin yola 1-0 başlayarak gittiği bir dönemde. Dolayısıyla öyle bir açık var. Ama yine de hani kendisini geliştirmek isteyen, hani bu yola başlayan herkesin belki de çok büyük bir oluşumla değil ama küçük bir oluşumla da beraber olabileceğini düşünüyorum. Hani her şey sonuçta çalışmak ve emekle değişebileceğine inananlardanım ben.
Peki.
Bunu idealize ediyorum.
Şahane. Gerçekten gösteriyorsun da bence. Gerçekten doğru. O zaman tavsiyemiz kadınlara bu alan. Peki nasıl geliştirebilirler kendilerini kadınlar bu alanda? Buna girmek isteyenler nereden başlasınlar bu işe?
Ya açıkçası
Hatta yani kadın erkek diye de ayırmayayım ama kim ne tavsiye edersin? Kim nereden başlasın bu işe?
Ya açıkçası bir piyasayı olarak değerlendirme kısmı var. Eğer biz bu piyasaya sadece işte enflasyondan kendimizi koruyalım, işte kenarda paramız var, bunu değerlendirelim bakış açısıyla bakacaksak, hani kripto paralara sadece bir piyasa gözüyle bakıp işte bir şeyleri alıp satmak kısmı var. Bu zaten en basit olan kısmı aslında. Doğru. Saniyeler içerisinde, dakikalar içerisinde hesap açıp işte para transferi gerçekleştirip sonrasında alıp satmaya başlayabilirsiniz.
Kolay para dediğimiz kısmı geçtik, evet.
Ve aslında burada da hani zorlanacağınız pek çok nokta var. Hani doğru yatırım, yatırım stratejileri gibi hani kendinizi geliştirmeniz gereken uzun bir nokta var. Ama bir taraftan da eğer bunu iş olarak da ele almak isteyenler varsa soruyu buradan cevaplayalım. Hani biraz daha aslında bunların ne olduğu, hani blok zincirin ne olduğu, bu projelerin ne olduğu, işte Bitcoin'in nasıl çıktığı, Ethereum'un vaadi, işte dünyanın bilgisayarı olmak isteyen Ethereum'un hani ne gibi aslında projelere altyapı sağladığı, işte burada proje dediğimiz şeyler ne? Hani bunlara bir aslında okur yazarlık elde ederlerse bu sadece şey de olabilir. Yani açıp hepsinin işte white paper dediğimiz aslında izahnamelerini açık okumakla da olur. En azından bir bilgi sahibi olabilirler. Ve zaten aslında hepsinin altında yatan büyük teknolojiler var. Zaten hepsi blok zincir teknolojisini kullanıyor. Bunun yanında aslında işte nesnelerin interneti, yapay zeka gibi teknolojileri kullanan pek çok fazla proje de var. Yaptıkları işlere de uygulayabilirler. Hani günün birinde hani farklı bir projeyle, farklı bir iş fırsatıyla yolları kesiştiğinde hani onu düşünme evresine geçebilirler. Çünkü insan hani bu bilgi sahibinde olmadığı zaman gerçek dünyaya bu gözle bakamıyor. Ama bu bilgiyi öğrendikten sonra ben bu bilgiyi nerede kullanabilirim? Bakış açısıyla bakabilir. Dolayısıyla aslında önce temel blok zincir eğitimleri var ve aslında Fintech İstanbul'un da yine ücretsiz olarak yayınladığı kitap serileri var. Ahmet Usta hocamızın ki ben de ilk Türkçe olarak ilk blok zincir eğitimini ana dilinde kendi ana dilimde Türkçe olarak oradan almıştım. Tabii sonrasında Udemy ve Coursera'dan çok fazla üniversiteden eğitim aldım ama ilk insanın temelini anlayabildiği ve en basit düzeyde anlamasını istediği için hani öğrenmek için Ahmet Usta'dan almıştım. Hani Fintech İstanbul'un zaman zaman böyle eğitimleri oluyor. Ve aslında orada belli kitapçıklar var. İşte Blok Zincir 101, hani Kripto Paralar 101. Yine DeFi protokolleri üzerine, DeFi 101 üzerine Turan Sert Hoca'nın yazmış olduğu online erişilebilen PDF'ler var aslında. Hani sayı olarak 300 sayfanın üzerine bu PDF'ler. Ama hani kolay okuma, çok basit okuma manasında ilk başlangıç olarak bunları önerebilirim. Sonrasında aslında hani sizinle beraber bence yaptığımız bu yayın da ufuk açıcı.
Doğru.
Yine işte aslında hani bir blok zincir eğitimi yapıp veya işte hani bir şeyleri YouTube'da arayarak veya Google'da arayarak çok kolay ulaşabilirler. Yine ben de elimden geldiğince aslında panellerde, üniversite etkinliklerinde veya katıldığım yayınlarda bunları anlatmaya özen gösteriyorum.
Zaten, evet. Yani takip ederlerse şu an aslında böyle baktığımızda demokratik bir ortam var. Buna ulaşmak mümkün. Aşırı maliyete bir şey girmeden bununla ilgili başlangıç yapıp ilerlemek ve yol almak mümkün. Sonrasında kendini daha çok geliştirmek isteyenler için de yeni başka seviyelerde mümkün zaten. Evet. Hepsine ulaşabiliyoruz şu an. Bu bence kaynaklar çok doğru. Bu arada Ahmet'e de selamlar buradan.
Kesinlikle.
Gerçekten çok sevdim.
Ben de öğrencisiyim.
Eski, öyle mi? Şahane. Biz de eski iş arkadaşıyız, evet. Ahmet'le. Şahane. Ahmet Usta'nın Fintech İstanbul'u mutlaka kontrol edin. Bir bakın. Ben doğrusu evet çok sık konuştuk ama bunu bilmiyordum mesela. Hı-hı. Çok iyi oldu. O yüzden oradaki kaynakları değerlendirin.
Kitaplar
umarım
sanırım BKM üzerine. Bankalar Arası Kart Merkezi'nin
evet,
üzerinde.
Evet, sponsoru doğru söylüyorsunuz. Hı-hı. Şahane. Bu bilgiyi aldık. Yorumlarda da umarım unutmayacağım ama unutursam lütfen seyircilerimizden rica edelim. Herhangi birisi gönüllü olarak bunu yorumlarda biz de paylaşırsa bize sabit diyelim ama mutlaka biz de yapmaya çalışalım. Hı-hı. Sadece unutursak diye not almak istiyorum kendime.
Benim de aklımda olsun.
Süper, tamam, şahane. Peki o zaman şuna gelelim. Bence bu arada bu ilk kısmı şahane oldu. Gerçekten çünkü bununla ilgili Türkiye'nin yapabileceği, Türkiye'dekilerin yapabileceği özellikle şu enflasyonist ortamda gitgide kan kaybettiğimiz ortamda aslında evden uzaktan çalışabileceklerin bunları değerlendirip bu zor zaman işte biz ne diyoruz? Ayı piyasasında aslında şirketler kendilerini, kripto şirketleri şirketini geliştirmeye devam ederse sonraki iyi dönemde, boğa döneminde olabilir veya daha iyi bir dönemde kendini çok daha rahat gösterebilir. Aslında ayı döneminde kendini böylece daha çok geliştirmeye adarsa aynı şey aslında şu an bizi izleyenler için de varsa kendini böyle düşünen ya memleketin hali ortada, zorlandığımız bir dönemdeyiz. Ben de boş kaldım diyen birileri varsa mutlaka bu eğitimleri şu an ücretsiz bir şekilde alabilir ve kendini geliştirebilir durumda. O yüzden tekrar hatırlatıp tavsiye etmiş olalım. Böylece aslında piyasadan da ayı piyasası deyince de oraya da gelmiş olalım madem. 2023'ten şu anki halinden daha farklı bir senaryo bekliyor musun? Daha iyi bir yere gidebilir mi? Yoksa böyle devam eder ve 2024'te şöyle olur derse her ikisi için de bir vizyon alabilir miyim senden?
Aslında 2023 yılında kötü başladık.
Evet.
Hani genelde de böyle hikayeler kötü başlarsa kötü bir der gibi ilerliyor, evet. Ya filmlerde.
Doğru.
Bunu da aslında hani çok parlak bir şekilde noktada bitirmeyi beklemiyoruz. Evet. Ama biz bu yol üzerine neyi gördük? İşte hani kötü başladığımız bir yılda hani fiyat söylemem gerekirse biraz daha piyasaya
tabii,
konuşmak
lütfen.
Gerekirse. İşte Bitcoin'in 16 bin dolar seviyelerine başladığımız bir noktadan hani Bitcoin'in 32 bin dolar seviyesine hani iki katına çıktığı bir zaman eğilimini gördük şimdiye kadar.
Bravo.
Şu andaki güncel fiyat seviyesi her ne kadar yine 25 bin, 26 bin dolar seviyesine inmiş olsa da hani baktığımızda bir de hani çöküşten sonra toparlanma evresini yaşadığımız bir ayı piyasası görüyoruz. Tabii ki de daha küçük projeler için şu anda 20 bin üzerine proje var. CoinMarketCap'te listelenmiş. Evet. Hepsi için aynı şeyi söylemek güç. 2023'ün aslında çok parlak biteceğini düşünmüyorum ben ama son bitiş manasında bize 2024'e dair daha fazla umut vereceğini düşünüyorum. O da işte kurumsal yatırımcıların piyasaya ilgi duyduğu bir dönemdeyiz. Bitcoin ve kripto para piyasasını yatırım fonu olarak işletmek isteyen çok fazla aslında Wall Street bankası var. Wall Street Doğru. devleri var. Bunlar kripto paraları biz alalım ve bunların fiyatlarını izleyecek bir yatırım fonu oluşturalım. Bu enstrümanları da işte listeleyelim Nasdaq'ta veya işte çeşitli borsalarda insanlar böylelikle yatırım yapabilsin diyorlar. Bu bize dolaylı olarak insanların ve kitlelerin aslında kripto para yatırımcısı olmasını sağlayacak. Bir taraftan da kurumsal yatırımcıların bu piyasaya ilgi duyup bu piyasada aslında alım yapmasını sağlayacak. Dolayısıyla bu umutlarla beraber pişiyoruz. Şu anda aslında çok fazla ETF başvurularının yapıldığı, bu borsa yatırım
evet,
fonu başvuruları olduğu
doğru.
haber manşetlerini çok sıkça görüyorlar. Muhtemelen eğer sene içerisinde, hani bu sene içerisinde ben beklemiyorum. 2024 yılında onaylanmasını bekliyorum ama işte bu umudun devam ettiği bir yıl olacak. Ve işte parasal sıkılaştırmanın sonuna doğru geldiğimiz için bir umut olacak. Dolayısıyla umutlu bir biçimde bitirdiğimiz bir 2023 yılı olacak. 2024 yılında daha güzel, işte hani bu ETF'lerin onaylanma ihtimali, parasal sıkılaştırmanın bitip geç de olsa, uzun bir süre sonra olsa da işte faizlerin yeniden indirileceği beklentisi, hani kredi musluklarının globalde ve ülkede hani açılması ihtimali daha heyecan yaratıyor. Çünkü çok paraya ihtiyacımız var. Hani özellikle de teknoloji hisse senedi endeksi, Nasdaq gibi fiyatlanan evet. bir varlığız biz kripto para piyasası olarak. Çünkü burada proje dediğimiz her ekip aslında finansmana ihtiyaç duyuyor. Bir altcoin projesini oluşturmak için siz bir ekip kuruyorsunuz. Bir aslında teknoloji ortaya koyuyorsunuz. Marketing çalışmanız var veya işte sizin işbirliği yapmak istediğinizde hani harcamanız gereken kaynaklar var. Bunların hepsi başta çok fazla para harcayarak sonrasında evet. bir startup gibi sonrasında değerleniyorlar. Yani ilk bir 5 yıl belki de hani para harcamaları gereken bir süreçtir oluyor her proje için ister istemez.
Doğru.
Ve sonrasında kâra geçiyorlar aslında. Listelemeler aldıktan sonra işte ICO süreçlerini atlattıktan sonra kâra geçebiliyorlar. Dolayısıyla burada da şimdi likidite muslukları daraldığı için
evet.
oradan onlar da para kalmıyor. Dolayısıyla hani zaten piyasada yok. Hani yeni yatırımcı yok. Dolayısıyla böyle bir kısır döngü var ama 2024'te bunun kırılmasını bekliyoruz.
Halving için ne düşünüyorsun peki? Yani hep böyle bir şimdiden böyle pişmeye başlayan bir halving tenceresi var.
Evet.
Sanki yani işte gelecek ve her şey bitecek. Halving gelecek, dertler bitecek gibi bir durum söz konusu. Yani böyle bakınca da böyle bir beklenti var.
Evet.
Olur mu sence peki? Yani son söylediğinle birleştirsem sence birleşebilir mi ikisi?
Ya açıkçası çok farklı zamanlardan geçiyoruz ve bu farklı zamanlar devam da edecek bence. Daha öncesinde biz hep halving'de neyi gördük? Bitcoin fiyatının halving fiyatlamasıyla beraber yükseldiği, halving'den sonra da o yüksek seviyesini koruduğu ve sonrasında aslında kademeli bir biçimde yeniden hani piyasa normaliyle beraber kârların realize olduğu bir senaryo görmüştük. Şimdi yine beklenen bu halving döneminden de yukarı yönlü bir fiyat yükselişinin olması. Ama az önceki konuştuğumuz mesela işte makro ekonomi piyasasında veya işte bu piyasanın temelleri konusunda, regülasyon konusunda, kurumsal ilgi konusunda pek çok farklı ana değişken var. Çok bir önceki halving'de bu yoktu. Çünkü 4 yıl öncesini konuşuyorduk o zaman. Evet. Hani ve 4 yıl öncesinde aslında pandemi dönemine giriş olduğu için likidite muslukları çok açıktı. O zaman zaten her şeyin fiyatı yükseldi. Eğer biz su alıyorsak suyun fiyatı bile yükseldi. Enflasyonist bir ortamaya girdik. Evet. Hani dolayısıyla şu anda o dinamikler yok. Dolayısıyla o beklenen kadar büyük bir parlak halving fiyatlaması olmayabilir. Ama 2024'te aynı zaman çizelgesini hani aynı 3 ay 6 aylık periyoda aslında hem bu kurumsal ilgiyle ilgili beklenen işte ETF kararlarının son tarihi geliyor. İşte Fed'in parasal sıkılaştırmada işte faiz indirimine geçme beklentisi ve artık yavaş yavaş hani yumuşama beklentisi olduğu döneme denk geliyor. Dolayısıyla biz bunların hepsinden hani bir pasta olacak. Hani hepsinin bravo, ortalama fiyatlamasından konuşuyor olacağız. Ama halvingle ilgili de şunu söyleyebilirim. Halving aslında Bitcoin'in arzının kıt olmasını sağlayan, yani Bitcoin'in kıtlığını sağlayan bir mekanizma bizler için. Bitcoin üreten madencilerin aslında aldıkları ödüllerin yarılandığı ve böylelikle aslında 21 milyon arzı olan, hani sınırlı arzı olan Bitcoin'in oluşmasını sağlayan bir mekanizma. Şunu söyleyebiliriz, nüfusumuz çok, Bitcoin az. Hani halvingle ilgili söylenecek en güzel şey bence bu.
Çok güzel. Gerçekten çok iyi bir özet oldu şu açıdan. Şimdi biz mesela Fed'le ilgili konuşuyoruz. Piyasaya bakınca bazı kesimlerin sanki bütün her şey Fed'deymiş gibi. Yani Fed'den karar çıkmadı, eyvah gene bir şey olmayacak gibi. Halbuki çok daha geniş bir perspektiften bakmanın gerektirdiği piyasaya geldiğini 4 yıl önceye göre konuşsak. Sevgili Erkan Özle, Habertürk'te 4 yıl önce bu dediğin dönemde işte 65 bin dolara gittiği dönemde bir yayın yapıyorduk. O zaman hatta biz konuşurken galiba 50 bin dolar civarındaydı.
O zaman ilgi de daha fazlaydı muhtemelen. Yayında çok izlenmişti.
Aynen öyle. Herkes de konuşuyor tabii zaten. Yani oluyor ya, şimdi nasıl konuşulmuyorsa o zaman da herkes konuşuyor tam tersine. Şimdi düştüğü konuşuluyor. Ya bilenler şey diyor. Ya Bitcoin düşmüş değil mi falan diye böyle ancak soruyor. Öbür türlü ne oldu ya diye tabii herkes konuşuyor. Otobüste bile giderken duyabiliyorsun. Gene o günlerde konuşurken şeydi, bir Bloomberg analistinin işte o yılın sonunda ya 100 bin dolar ya da 200 bin dolar beklediğini hatırlıyorum. O zaman için belki bunları söylemek biraz daha kolay ama şimdi artık çok daha fazla farklı dinamiklerin, fazla dinamiğin girdiği için artık bu tip öngörülerde bulunmak da çok daha zor. Evet, her şey olabilir ama yani bunu daha beklenti içerisinde söylemek zorlaşıyor gibi görünüyor. Çünkü daha çok piyasa enstrümanı haline geliyor. Bu tabii uzun vadede bakınca aslında mutlaka faydasına olacak kriptonun. Çünkü piyasanın enstrümanı olması demek regülasyonların ve bazı başka deneyimlerin de işin içine, dinamiklerin de işin içine gireceğini gösteriyor. Böyle demişken de Türkiye ile ilgili ve aslında belki dünya ile ilgili ama daha çok Türkiye ile ilgili diyelim. Çünkü bir dönem çok konuşulan regülasyon konusuna gelmek istiyorum. İşte 2 sene önceydi galiba, hatta 2,5 sene önceydi. Regülasyon geldi gelecek, hatta TV100'de bir işte yayın çıkmıştı. %60 vergi, %40 vergi falan filan, inanılmaz bir şeyler, inanılmaz konular konuşulmuştu. Bir anda böyle herkes bir gerildi falan ve sonra hiçbir şey konuşmadık bir daha. Nasıl bir regülasyon olabilir Türkiye'de? Ne bekliyorsun veya ne olmalı sence? Yani işte orada konuşulan gibi böyle çılgın bir vergilendirme mi olmalı yoksa daha farklı bir yönlere mi gidilmeli? Tabii vergilendirme başka şey, regülasyon başka şey ama nedense biz onu birleştirerek de kullanıyoruz. Ne dersin?
Aslında hani tabii ki de isteğimiz blok zincir dostu, kripto para dostu bir regülasyon ve burada aslında nasıl şu anda milli savunma hedefimiz varsa, işte milli ekonomi hedefimiz de varsa, hani böyle hazır İstanbul'da finans merkezi de kurulmuşken ki buralara da yakın.
Doğru,
hani
aynen.
Hazır buralara da yakın kurulmuşken bir miktar daha aslında yerli ve milli fintechlerle, yerli ve milli hani teknolojik adaptasyonlarla beraber bu piyasanın kalkmasını bekliyoruz. Bunun için çok büyük bir çaba, çok büyük bir emek gerekiyor. Regülasyon dediğimiz şey aslında kripto paraları önce tanımakla başlayacak. Ama hani bugün mesela işte Bitcoin ve Ethereum'u andık bu yayın içerisinde ama evet, çok fazla altcoin projesi var dedik. Hepsi birbirinden o kadar bağımsız ki. İşte Bitcoin'e aslına baktığımızda dijital altın gibi bir MTA olarak görmek isteyenler var. O zaman işte Bitcoin'i MTA gibi değerlendirip buradan daha farklı bir vergi ve tanımlama alınmalı. İşte Ethereum eğer bir teknoloji olduğunu iddia ediyorsa ve regülasyon bu noktada gelirse, bu sefer aslında Ethereum'u hani ne yapacağız? Daha farklı bir sınıfta değerlendirmeliyiz. Evet. Ve işte diğer altcoin'lerin bazıları gerçekten de aslında hani menkul kıymet gibi hani özellikleri taşıyor. Hani o zaman onlardan bir sermaye vergisi mi almalıyız? Dolayısıyla burada hani çok girift bir yol var. Hani globalde de baktığımızda her dünyaya nereden başlayacaklarını bilemiyorlar. Dolayısıyla hani biz muhtemelen yine sermaye piyasalarında olduğu gibi Amerika ve Avrupa'yı, daha çok Avrupa'yı takip ederek bu işin içine başlayacağız. Şimdi Avrupa'da kurulmuş olan ve 2025 yılında yürürlüğe girecek olan bir MiCA kripto para regülasyonu var. Orada da aslında kripto varlıkları temel olarak ele almışlar. Hani varlık sınıfında bir tanımlama var. Orada şu an vergi konusuna girildiğini görmüyoruz biz. Evet. Ama muhtemelen eli kulağında hani bu regülasyonlardan sonra olacak. Dolayısıyla biz de bunları nasıl, ne şekilde tanımlayacağımıza yönelik olarak aslında bir süreç ilerleteceğiz. Tabii ki de hepsinde bunlar birer sermaye varlığıdır. İşte kazananlar bundan kar ediyor. Hani dolayısıyla biz bundan sermaye geliri vergisi alalım gibi bir en temel bakış açısı, insanların aklına ilk gelen ve en çok korkutan da bu oluyor genelde. Ama bu öyle o kadar kolay gelmeyecek. Tabii ki de tüm regülasyon çalışanları, hani baktığımızda şimdi yepyeni bir piyasa, bunu anlamak gerekiyor, bunun teknolojisini anlamak gerekiyor, ne olduğunu anlamak, piyasayı anlamak gerekiyor. Şimdi regülasyon bakış açısından da baktığımda eğer çalışan elemanlarının iki katına çıkması gerekiyor ki bu piyasayı anlasın insanlar. Doğru. Ve sonrasında oturup yazsınlar, çizsinler, böyle regüle edelim, şöyle regüle edelim. Ama şu anda o istihdam kaynağı orada da olmadığı için diyorlar ki bizde zaten belli yasalar var. İşte ABD örneğinde öyle. Hani evet, ABD'de SEC'nin, hani Türkiye'deki SPK'nın muadilini öyle. Ben de diyor ki menkul kıymet yasaları var zaten. Ben bunu ona uydurayım o zaman diyor. Yani evet, boşa bir hani çalışma olmasın. Gelin biz bunu buna bağlayalım noktası var. Ya işte hani orada Tarım Emtia Kurulu'na da yine aynı şekilde, orası da kendi kurallarına bağlamak istiyor. Evet. Dolayısıyla hani burada daha emekleyen bir piyasa olduğumuz için, yani dolayısıyla ne iş yapıyorsanız yapın, burada çok fazla istihdama ihtiyacımız var. Çok özellikle güzel. De hani böyle işte sermaye piyasaların içerisinde var olan işte regülasyon tüzük, işte KYC, yani bankadaki işte müşterinin evet, tanı bilen insanların bu tarafta çok fazla iş istihdamı olacak. İşte yine muhasebe bilen insanların, işte vergi kalemi vesaire bulan insanların yine bu tarafta çok fazla iş istihdamı olacak. Dolayısıyla böyle hani tam bitti derken işler dijitale döndü. Artık bir yakında işte online olarak işte bilgisayarlar yapacak, bu işleri işsiz kalacağız derken, diye korkusu varken yeni iş kapıları çıktı. Bence buralara bakmakta fayda var. Çünkü Türkiye'de de globalde de bu tarz insanlara çok fazla ihtiyaç var. Tıkandığımız nokta zaten bu. Hani.
Çok güzel. Evet, çok net. Yani gerçekten çok iyi bir çağrı bence. İki defa bence çok kritik çağrıda bulundun. Çok teşekkür ediyorum. Şahane. Peki aslında böyle söylemişken de şuna sorayım. Türkiye'de bir işte yatırımcı kitlesinde genelde coin bazlı bir yaklaşım var. Yani ben işte bir coin'e koyayım, hatta az önce o yüzden söyledim. Yani kolay para dediğimiz belki, hatta aslında sonuçlarına baktığımızda Türkiye en çok kriptoda en çok kaybeden ülkelerden bir tanesi. Böyle bakınca Türkiye'deki yatırımcılara ne tavsiye edersin? Nasıl yapsınlar? Yani işte ben bir yere bir coin aldım, o yükselecek diye bekleyeyim mi? Yani nasıl bunu yapsınlar? Bir coin'e yatırım yaparken nelere dikkat etmeleri gerekir ve ne kadar sabırlı olmaları gerekir?
Ya öncelikle burası gerçekten riskli varlıkların olduğu bir piyasa ve volatilitenin çok yüksek olduğu bir piyasa. Özellikle de mesela şimdi hacimlerin düştüğünden bahsediyoruz. Dolayısıyla fiyatlar çok istediğimiz gibi yukarı aşağı gitmese de ani kırılımların hani çok fazla düşüşe veya çok fazla yükselişe, yani normalde fiyatı oynatmayacak derecede küçük hacimlerin fiyatı oynatabildiği bir piyasa içerisindeyiz. Dolayısıyla böyle kırılganlıkları olan bir piyasa. Herkes için aslında en temel şunu söyleyebiliriz. Öncelikle bir hani insanın kenarda bir artı parasının olması gerekiyor. Önce bir tasarrufun olması gerekiyor. Önce bir tasarruf edip hani ihtiyacımız olmayan bir parayla gerçekten bu piyasaya girmekte fayda var. Çünkü o zaman insan çok daha kolay kendisini yönetebiliyor. Çok daha az stres oluyor. Evet. Ve aslında hani yayında bahsettik, hani mesela işte Bitcoin'in fiyatı işte 16 bin dolar seviyesinden bu yıl için 2023 ayı piyasasında bile 32 bin dolar seviyesine geldi. Bunu yapan varlık sayısı çok az. Bunu yapan sadece Bitcoin var şu anda kripto para piyasasında. Hani %95 değer kaybına uğrayıp sonrasında yeniden giden, bir önceki zirveden daha yükseğe giden tek enstrüman Bitcoin şu anda gördüğümüz kadarıyla. Dolayısıyla en hani rahat bir biçimde yatırım yapabilecekleri şey Bitcoin. Orada da Türk yatırımcı kitlesi biraz daha hızlı giden grafikleri sevdiği için, paraya ihtiyacımız daha hızlı olabildiği Doğru. için, ağır gittiği için şikayetçi oluyor. Ama küçük yatırımcı olan ve işte hani parasının yani zarara karşı toleransı daha düşük olan, zarara uğradığında psikolojisini iyi yönetemeyecek olan insanlar gerçekten hani bizim ortalama maliyet stratejisi dediğimiz belli periyotlarda, ayda bir ya da 3 ayda bir işte belli bir miktarda alıp sadece tutarak, uzun vadede bakarak Bitcoin alımı gerçekleştirebilirler. Bunun dışında ya ben biraz daha işte cevvalim, hani vaktim de var. Çünkü vakit ayrılması gerekiyor Doğru. gerçekten. Hani bugün regüle edilmiş bir piyasa, eğer Borsa İstanbul'da alım satım işlemleri yapıyorsanız işinizden gücünüzden vakit ayırıp o dijital platformla vakit ayırmanız gerekiyor. Evet. Burada bir de regülasyon yok diyoruz, işte hacim az diyoruz, fiyatlar daha oynak diyoruz. Dolayısıyla biraz daha da vakte ihtiyacım var yani senin ona bakmak Çok için. Doğru. Eğer bakabileceğin bir vakit varsa bu sefer altcoin'leri de yani tercih edebilirler. Burada da işte aslında herkesin tabii ki de araştırmasını kendi yapıp biz hani olabildiğince bütün yayınlarda andığımız coin'lerin ne işe yaradığını veya token'ların ne iş yaptığını anlatmaya çalışıyoruz. Hani buradan kendilerine dair ya bak hani bu benim kafama yattı, gelecekte bu gerçekten iş yapar gibi görünüyor diyebildiklerini alabilirler. Ya da sadece fiyat bazlı da takip edebilirler. Bunun için şey olması gerekiyor. Hani aldım. Aa yükseldi. İşte bana %15 kar getirdi. %15 benim için iyi mi? İyi. Hani çıkayım evet. o zaman. Hani eğer kısa vade olacaklarsa da muhakkak kar gördüklerinde almaları gerekiyor ki hani iş tersine döndüğünde bu sefer çünkü zararda bekleme eğilimi daha fazla. İnsanlar hmm. genelde karda daha hızlı duramıyorlar. Mesela işte kar %5 kar veya işte %10 kar olduğunda hani satma güdüsü geliyor. Ama zarardayken döner ya. Hani %20 ama hani döner ya. Buradan evet. yükseli gider. Zarara uğramış değilim. Daha satmadım nasılsa. Hani evet, satmadım nasılsa, cezalarda evet. değilsin diye bir laf da çıktı. Doğru. Ama o gerçek değil.
Çok güzel.
Satma hani gerçekleşmemiş bir zararın var.
Evet.
Hani bunu da söylemekte fayda var.
Çok doğru. Peki meme coinlerle ilgili şimdi böyle söyleyince çünkü evet. mesela projesine bakmaya gerek olmayan projelerden bahsediyoruz.
Kesinlikle.
Yani şey, o yüzden onlar hakkında aslında tam da bu dediğin yolu izlemekte fayda var. Kar aldım, çıkayım, zarardayım. Ne yapayım o zaman? Evet. Aslında yine asıl çıkması belki gerekecek. Çünkü daha çok çıkmasının veya kaybetmeyeceğinin bir garantisi yok artık orada. Evet. Çünkü dönüşünüz ya da belki çok uzun süre bekleyip yani Dogecoin'den örnek verelim. Belki çok uzun süre bekleyip tekrar bir işte Elon Musk'ın bir tweetini bekleyecek, bir şeysini bekleyecek. Evet. Ya olabilecek. Oradaki ateşlemede tekrar bir daha çıkacak ama herhangi bir şekilde onun kurumsal arenaya dönmeyeceğini hatırla tutmak lazım. İşte Pepe vardı galiba.
Evet.
Böyle düşündüğümüz zaman onlar hani adı üstüne şaka coin'i diye böyle geçtiği için yani şakayla finans pek yan yana gelmez aslında ama burada geliyor çünkü
evet, bazen güldürüyor bazen ağlatıyor işte bu şaka.
Evet bazen eşek şakası olabiliyor.
Evet
doğru,
yani iyi başlayıp öyle. Kötüye gidebiliyor. Hani burada da hani çok cüzi bir miktar hani öyle iştah kabartıcı oluyor ki o insanlara evet. bir şey demek de şey değil yani
doğru.
diyemiyoruz. Tabii ki de burada çok cüzi bir miktarda işte eğer yatırımın miktarının %1'i %2'siyle işlem yapıyorsa mesela işte burada kâra geçtikçe alıp veya zarara geçtiği an tamam işte ben burada çıkacağım ve de çıkması lazım ki evet. en azından daha büyük zararlar olmasın. Veya o kaybı minimize etmiş olsun.
Evet.
Hani gerçekten kaybettiğinde üzülmesin. Duyguyla doğru. hareket ediyor çünkü meme coin'ler. Hani piyasada bir heyecan varsa alınıyor. O heyecan söndüğünde tam tersi yönde gidiyor.
Evet çok doğru. Peki ben şöyle sorularıma bakayım. Ya soracaklarımdan daha fazlasını sorduğuma inanıyorum ben bu arada ama şöyle bir bakayım. Peki şu şeydi. Şimdiye dek kriptoda gördüğünüz böyle en çarpıcı fakat en kötü örnek neydi? Bir de en iyi örnek neydi desem onunla da kapatabiliriz dilerseniz.
Evet. Aslında bir önceki soruda hani regülasyon konusunda biz Avrupa'yı ve Amerika'yı takip ediyoruz ya.
Evet.
Ama maalesef ki kriz konusunda liderliği birinci sırada götürdük. Çünkü FTX krizi mesela FTX aslında dünyada ilk 5 arasında yer alan evet. kripto para borsalarından bir tanesiydi. Hatta ilk 2 ve 3'ü zorluyordu.
Evet.
Ama battı. Ama bunun daha öncesinde bir batış hikayemiz var bizim. O da TODEX borsası Türkiye'de.
Evet.
Dolayısıyla aslında en büyük ve en can sıkıcı olay benim gördüğüm bu. Çünkü mağdurları da aslında gördüğümüz zaman çok çok daha da insan aslında üzülüyor. Baktığımız zaman da o dönemde hani Türkiye'ye kripto para adaptasyonu ile anılmazken hani kripto para dolandırıcılığı veya işte bir borsanın batışı, işte borsa sahibinin kaçışı haberleriyle beraber lanse edilmişti.
Evet,
hani böyle ülke sicilimiz için de kötü oldu yani haber değeri olarak hani Türkiye deyince insanların ilk aklına işte TODEX ve periferisinde yaşanan olay
çok
geldi.
Çok doğru. Kriptoyu mesela etkileyen bir şey aslında. Kriptoda dolandırıldı diye belki bir uyarıcı ama sanki bütün borsalarda bir anda töhmet altında kalıyor. Yani hepsi sanki yarın parayı alacak gidecek gibi de düşündükten bir durum. Ve gazetelerde işte yayınlarda boy boy çıkınca da haliyle herhangi birisine diyelim ki işte kabul ettireceğiniz zaman, ya evet burada yatırım yapılabilir, burası uzun vadeli düşünebilir dediğiniz zaman, yok ya bunlar dolandırıyorlar insanları deyip hemen vazgeçebilecek konuma geliyor. O anlamda dediğiniz gibi çok kötüydü. Evet. Sözünüzü de kestim ama.
Valla en can sıkıcı olay oydu. Ve hani kişisel, bireysel olarak mağdur olan insanları da gördük ki bayağı yıpratıcı bir süreç oldu. Ama orada şu var. Hani yatırım yaptığımızda, kâra geçtiğimizde o kârları almış olsaydık bir nebze daha aslında hani çok paramız doğru. Yansa gitse bile ve uzun süre işte bu dava süreci sonuçlanana kadar, bizim mağduriyetimiz giderine kadar almasak bile elimizde aslında bir mutlu olabileceğimiz sebep olabilirdi. Veya bu dünya aslında biraz daha işte Adem'in merkeziyetçi, herkesin kendi finansal özgürlüğünü kendi eline alması gereken bir sistem olduğu için hani borsada tutmak yerine alıp sattıktan sonra insanların kendi dijital cüzdanları olabiliyor burada. Tabii orada da ayrı zorluklar var. Doğru. Dijital okuryazarlık gerekiyor. Hani borsada tutmak böyle küçük yatırımcı için daha kolay.
Çok daha kolay.
Çünkü ben aldım, sattım, orada duruyor. İşte borsanın uygulamasına giriyorum. Evet, orada işte fiyatı böyle olmuş, görüyorum. Çok basit ve güzel bir arayüz, basit bir arayüz.
Doğru.
Ama onun dışında dijital cüzdan kurmak, hani bir uzantı olarak sonrasında onun şifrelerini, o 12 kelimeyi hatırlamak ve onu bir işte dijital ortamda tutmamak veya işte hani veya işte eğer bir soğuk cüzdanı alıyorsan da onun hani korumasını tutmak daha komplike geliyor. Ama bazı bu tarz konularda da daha fazla aslında bize fırsat sağlıyor. Hani daha kolaylık sağlıyor. Dolayısıyla belki de yatırımların bir kısmını gerçekten soğuk cüzdana, işte uzun vadeleri soğuk cüzdana, daha orta vadeleri işte sıcak cüzdan dediğimiz, sizin uzantı olarak ekleyebileceğiniz dijital cüzdanlara, sürekli elimin altında olsun, kolay alıp satın dediğimiz şeyleri de aslında borsa hesaplarına tutmak daha mantıklı olabilir ki en azından gittiği zaman olsun diğerleri var diyebilelim.
Kesinlikle.
Yani büyük bir kayıp en azından orada olmasın.
Borsayla banka, yani borsayı biraz banka gibi kullanıyoruz belli ki. Yani bu şimdi söylerken dikkatimi çekti. Yani biz onu daha banka gibi, halbuki borsa başka bir şey. Yani niçin banka başka bir şey? Yani bir tanesi tamamen senin paranı gene işletmeyle ilgili, yani kendi kendine işletmeyle ilgili bir konuda destek veriyor. Ve daha güvenli olduğunu düşündüğün bir yapısı olmasını bekliyorsun. Borsa ise tabii aslında yani trade yapacağın, işlem yapacağın ve buna göre kazanmayı hedefleyeceğin. Tabii orada da uzun vadeli gene işlem yapılabilir ama bu da aslında kritik bir yer oldu.
Evet,
şahane oldu. Vallahi. Çok teşekkür ederim.
Yani ben teşekkür ederim.
İyi ki geldin. Gerçekten bence olağanüstü aktı gitti ve verdiğin 2-3 çok önemli tavsiye vardı. İzleyicilerimize gerçekten bu önerileri dinlemelerini %100 tavsiye ediyorum. Kadınlar için daha fazla diyemeyeceğim çünkü Türkiye'de hepimiz yaşayıp hepimiz bu zorluğu yaşıyoruz ama bu dönemi değerlendirmek, bu ipuçlarıyla değerlendirmek şahane olur. Tekrar teşekkür ederim.
Ben teşekkür
ağzına
ederim.
Sağlık.
Güzel
gerçekten
bir yayın
teşekkür
oldu.
Ederim. Sağ olasın. O zaman şöyle diyoruz. Tekrar umarım bir başka yayında tekrar ağırlarız ama siz kendisini zaten Twitter'da Sevcan Dedeoğlu olarak ve diğer mecralarda mutlaka bulabilirsiniz. Aynı zamanda televizyon kanallarında da sıklıkla görebilirsiniz. Mutlaka takip edin. Bu bilgileri daha çok almaya çalışın diyorum. Başka yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.